içten imanın kanıtının denenme olduğunu söyler. Burada bunu bir örnekle açıklamaya çalışayım. Birkaç yıl önce büyük bir uçak firmasındaki görevlilerden biriyle tanıştım. Bir gün beni o tesislerde de gezdirdi. Orada uçakların nasıl yapıldığına dair birkaç şey öğrendim. Yeni bir uçağı çizim tahtasında dizayn etmekle işe başlıyorlar. Daha sonra proje, çiziler ve modelleri yapılıyor. Modeller denenir ve sonra da inşası başlanır. Yaklaşık 2 yıl sonra ilk uçak montaj fabrikasında çalıştırılmaya başlanır. Peki uçacak mıdır? Denemeye dayanacak mıdır? Gibi sorular bizi meşgul eder ve bir deneme pilotu uçağı kaldırmak zorundadır. Uçak yapımcısının söylediği özellikleri kanıtladığında uçağa olan güven artar ve hava yolları şirketleri de onu alır. Ardından yolcuların bineceği havalimanına getirilir ve böylece de hizmete açılmış olur. Aynı şekilde maden cevheri altın ya da gümüş olduğunun kanıtlanması için bir uzmana getirilir. Uzman da maden cevherinin altına ateş koyup üstüne asit döker ve sonra da onun gerçek olup olmadığını bildirir. Benzer bir şekilde Tanrı da imanın içten olup olmadığının kanıtlanması için onu bir sınamaya tabi tutar. Birisi bunu şu şekilde ifade eder. Acının asidi inancın manevi cevherini sınar. Bunun içinde bir gerçek payı bulunur. Tanrı imanımızı bir amaç için sınar. Bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Yaşamlarımızda dayanma gücü oluşturmak için Tanrı bizi sınar. Tanrı imanımızı bir amaç için sınar. Bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır der. Yaşamlarımızda dayanma gücü oluşturmak için Tanrı bizi sınayacaktır. Yakup 1. bölüm 4. ayette. Dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan, olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin der. Sizi yetkin bir imanlı yapacak olan dayanma gücüdür ama Tanrı dayanma gücünü sizde nasıl oluşturur? İşin ilginç tarafı dayanma gücünün kutsal ruhun meyvesi olmasıdır. Sabırlı olmaya çalışarak dayanma gücüne asla sahip olamazsınız. Kutsal ruh da bunu size gümüş bir tepside armağan olarak sunmayacaktır. Dayanma gücü elem ve sınanmalar aracılığıyla gelecektir. Dayanma gücüde hiçbir eksiği olmayan olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir yetkinliğe erişsin der ayet. Dayanma gücü olmadan asla yetkin yani hiçbir eksiği olmayan olgun bir imanlı olmayacaksınız. Bundan dolayı bazı inanlar hiç büyümeyip bebek kaldılar. Bir pazar sabahı vaiz olarak kilisede yuvadan daha çok bebek olduğunu söyledim ve pek de gülen olduğunu görmedim. Ancak arada bir fark vardı. Yuvadaki bebekler güzelken kilisede oturanlar pek hoş görünmüyordu. Davut peygamber 131. mezmur 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Ya Rab yüreğimde gurur yok, gözüm yükseklerde değil. Büyük işlerle kendimi aşan harika işlerle uğraşmıyorum. Tersine ana kucağında sütten kesilmiş çocuk gibi kendimi yatıştırıp huzur buldum. Sütten kesilmiş çocuğa döndüm. Bir başka deyişle Davut peygamber şöyle der. Büyümem gerektiğini görüyorum. Sütten kesilmem ve katı yiyecek yemeye başlamam gerekiyordu. Yaşam ekmeğini yemem gerekiyordu. Tanrı Davut'u sınadı ve o sınamada da onun büyümesini mümkün kıldı. Elçi Paulus Romalılar kitabında dayanma gücünün imanla aklanmanın sonuçlarından biri olduğunu yazar. Yalnız bununla değil sıkıntılarda da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini, Tanrı'nın beğenisi de umudu yaratır. Gördüğünüz gibi bunun hepsinde bir amaç vardır. Bugün pek çok yüzeysel kalmış inanlı ne yazık ki var. Pek çok güvensiz inanlı bulunmaktadır. Entelektüel olmaya çalışan ve Tanrı'nın sözünü sorgulayan inanlılar da var. Ve inanlar olarak bizim yeni ahlak oluşturmamız gerektiğini düşünenler de var. Dostum bu inanların sorunu hiç büyümemiş olmalarıdır. Halen bebektirler. Tanrı yaşamlarımızda dayanma gücü yaratmak için sınama ve sıkıntılar verir ki bizler Tanrı'nın yetkin çocukları olabilelim. Buna bugün ne kadar çok ihtiyacımız var. Dayanma gücünü öğrenebilelim diye Tanrı bize sıkıntı göndermek zorunda kalıyor ki bunlar kadın ve erkeğin yaşamında umut ve sevgide yaratacaktır. Hizmet yıllarım içinde kutsal ruhun pek çok kişinin yaşamında bunu yaptığına tanık oldum. İlk danışmanlık yıllarımda her şeyde hata bulmaya çalışan birini anımsarım. Vaiz olarak daha önce hiç böyle bir eleştirmenim olmamıştı. Sonra hafta içi kutsal kitap çalışmalarına gelmeye başladı bu kişi. Kutsal kitabını getirdiğini ve çalışmalar sırasında not aldığını fark ettim. Yaklaşık 10 yıl Tanrı o adama birçok sıkıntı gönderdi ve o da büyüdü. Hayatımda gördüğüm en tatlı inanlardan biri oldu. İşte bu Tanrı'nın kendisine ait olanlara gönderdiği bir sınama şeklidir. Yakup 1. bölüm 5. ayette, içinizden birinin bilgelikte eksikliği varsa herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı'dan istesin kendisine verilecektir der. Burada bilgelik Yakup'un konuşmakta olduğu sıkıntılarla ilgilidir. Sizin de benim de çeşitli sıkıntılarımız ve sorunlarımız vardır ve olacaktır. Peki bu sorunu nasıl çözeceğiz? Bu konuyu nasıl halledeceğiz? Böyle bir kişiyle nasıl uğraşacağız? Bir sorun karşısında bilgelikte eksiğiniz varsa dua ederek Tanrı'ya gitmeniz gerekir. Bilgelik bilginin uygulanması ve pratik kullanımıdır. Pek çok inanlının bilgisi var ama bu bilginin kullanımı konusunda yetersizler. Bugün bile tanıdığım doktorası olan bazı kişileri düşündüğümde gülüyorum. Bir gün böyle birisiyle ormanda yürüyorduk. Birden yağmur yağmaya başladı ve bu doktorası olan arkadaşım bana dönüp şaşkınlık içinde şöyle dedi. Şimdi ne yapacağız? Yağmurda ne yapacağınızı bilmeniz için doktora yapmış olmanız gerekmez. Ben de ona sığınacak bir yer arasak iyi olur dedim. Bilgelik, sınanma, sıkıntı gibi belirli durumlarda veya bir sorun ya da soru işareti ortaya çıktığında nasıl hareket edebileceğini bilmektir. Yaşam bunlarla dolu. Dolayısıyla hem sizin hem de benim. Tanrı'dan gelen bir bilgeliğe ihtiyacımız var. Herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı'dan istesin, diyor. Tanrı cömertçe bilgelik vermeye işiyle uğraşmaktadır. Böyle durumlarda size yardım edecektir. Azarlamadan ifadesi, iyiyi kötülükle karıştırmadan verme anlamındadır. Bilgelikte eksiğimiz varsa duamızı işitecek ve yanıtlayacak olan Tanrı'ya gidelim. Yakup 1. bölüm 6. ayette yalnız hiç kuşku duymadan imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer der. Bu sizin için bir sorun olmayabilir ama benim Hristiyan yaşamımın büyük bir bölümünde Tanrı'ya inanmamış olmam benim için bir sorundu. Beni yanlış anlamanızı istemiyorum. Mesih'e kurtarıcım olarak güveniyordum ve beni kurtardığına ve beni cennet için kurtaracağına bütün kalbimle inanıyorum ama burada, bu yaşamda yine de sorunlarım var. Örneğin üniversiteye hemen hemen inanmadan gittim. Tanrı'nın beni üniversiteye gönderebileceğine inanmadım. Olanakları kısıtlı bir gençtim. Borç para almak ve tam zamanlı bir işte çalışmak zorundaydım. Benim için zordu. Her yılı bir sonraki yıl için geri gelemeyeceğimi düşünerek bitiriyordum. İşte Tanrı daima bir kapı açtı ve ben devam edebildim. Aslında üniversiteye de giderken dertli bir gençtim ve şimdi geri dönüp baktığımda Tanrı'ya inanmış olsaydım o yılların keyfini bir başka şekilde çıkarmış olabilirdim diye düşünüyorum. Ama hiçbir kuşkuya düşmeden imanla istesin diyor kutsal kitap. Dostum, Tanrı'ya niye inanmıyorsunuz? Bugün inanlı biri olarak asık suratlı mısınız? Sorunlarınızın nasıl halledileceğini mi merak ediyorsunuz? Nasıl hissettiğinizi biliyorum. Ben de bu durumda yıllarca yaşadım. Tanrı'ya niye inanmıyorum? Ona güvenip her şeyi niye ona teslim etmiyorsunuz? Yaşamın sorunlarını halledebilecek bir beyne sahip olmadığımı biliyorum. Bu karmaşık uygarlıkta yaşama yeteneğimin olmayacağını da biliyorum ama ihtiyacım olan bilgeliği sağlayabilecek göksel bir babamın olduğuna inanıyorum. Çünkü kuşkuya düşen kişi diyor, rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer diyor. Çoğu kez Tanrı'nın bu işi halledeceğine inanıyorum deyip kendi kararımızı veriyoruz. Sık sık bir sorunu Rab'be bırakıp ona inanıyorum ama ertesi gün ona inanmıyorum. Çözüm olarak ortaya hiçbir şeyin çıkmadığına karar verip kendim çözmeye çalışıyorum. İşte burada hata yapıyorum. Böyle biri rüzgarın çalkaladığı ve sağa sola vuruşturduğu deniz dalgasına benzer. Yakup 1. bölüm 7 ve 8. ayetlerde her bakımdan değişken, kararsız olan kişi Rab'den bir şey alacağını ummasın der. Eğer kendi sorunlarınızı kendiniz çözecekseniz Tanrı onu sizin için çözmez. Yakup burada iyi bir atasözü kullanıyor. Dengesiz insan tuttuğu yolların tümünde kararsız olan kişidir. Bu İsrail için büyük bir sorundu. Hoşea İsrail'in akılsız bir güvercin gibi olduğunu söyledi. Önce yardım istemek için Mısır'a, sonra da Asur'a gitti. Önce birine sonra diğerine gittiği halde Tanrı'ya gitmedi. Bizler de bir sorun çıktığında onu halletmek için oraya buraya koşuşturuyoruz ve çok sonra bu sorunu Tanrı'ya götürmemiş olduğumuz aklımıza geliyor. Bugüne başlarken bugünün meselelerini Tanrı'ya getiriyor musunuz? Pastör olarak çok danışmanlık yaptım ve gün içinde pek çok yeni kişiyle de tanıştım. Her zaman ettiğim dualardan biri şuydu. Rab, bugün yeni kişilerle karşılaştığım ve onlara nasıl davranacağımı bilmediğim zamanlarda bana yardımcı ol. Bu kişi Tanrı'nın sözünden yararlanmamı sağlayacak harika bir dost olduğunu kanıtlayabilir. Şu kişi hizmetimi baltalayabilir. Rab, oradaki farkı görmem için bana yardım et diye dua ederim. Kolumu omzuna koyup yardım edebileceğim adamla benim yardımımı hiç istemeyen adam arasındaki farkı anlamamda bana yardımcı ol. Rab, bugün bana bilgelik ver. Hayat meselelerini, yaşam sorunlarını karşılamak için bilgeliğe ihtiyacımız var. Yakup 1. bölüm 9 ve 10. ayetlerde, düşkün olan kardeş kendi yüksekliğiyle, zengin olansa kendi düşkünlüğüyle övünsün. Çünkü zengin kişi kır çiçeği gibi solup gidecekler. Alt düzeyden olan kardeş yükselmesiyle övünsün. Ben yoksul birisiyim. Pek bir şeyim yok diyebilirsiniz dostum. Eğer bir Tanrı çocuğuysanız büyük bir zenginliğe sahipsiniz. Göklerde hazineleriniz var. Hiç şöyle bir durup, burada Mesih'te sahip olduklarınızı düşündünüz mü? Onda her şeyimiz var. Elçi Paulus şöyle yazar 1. Korintliler 3. bölüm 21, 22 ve 23. ayetlerde. Bu nedenle hiç kimse insanlarla övünmesin. Çünkü her şey sizindir. Paulus, Apollos, Kefas. Dünya, yaşam ve ölüm. Şimdiki ve gelecek zaman. Her şey sizindir. Siz Mesih'insiniz. Mesih de Tanrı'nındır. Mesih'e aitim ve onun olan her şey bana verilecektir. Yaşamım var, bereketlerim var. Hatta ölüm bile bir gün Mesih daha gelmemişse gelecek. Hepsi ondandır. Ve biz bütün bu şeylerle sevinebiliriz. En alçak gönüllü kutsal ya da yeryüzündeki en yoksul kişi olup olmamamızın önemi yok. Mesih'te zenginsiniz dostum ve sevineceğimiz pek çok şeyimiz var. Varlıklı olan ise alt düzeye indirilmesiyle diyor. Çünkü otun çiçeği gibi geçip gidecektir. Kaldığım bölgede iyi bir park var ve bu parkın yakınında zengin evler de var. Ne zaman burada yürüsem bu ayeti düşünürüm. Oradaki her binaya zengin birinin adı verilmiş. Bugün o zengin kişilerin nerede olduğunu biliyor musunuz? Dün açan çiçek gibiler ama bugün soldular. Onlar ne kadar güçlü ve nüfus sahibiydiler ama bugün papatya gibi kuruyup gittiklerini düşünmeliyiz. Zenginseniz bununla sevinmeyin çünkü uzun süre bu paraya sahip olmayacaksınız. Yatırım yapmış ve kaybetmeyeceğinizi sandığınız borsadan tahvil almış olabilirsiniz. Ama bugünlerde onlardan biri sizi kaybedebilir. Ölümde onlara tutunamazsınız. Kefenin cebi yok. Mezara hiçbir şey götüremezsiniz. Zengin adam kır çiçeği gibidir. Solup gider. Yakup 1. bölüm 11. ayette güneş yakıcı sıcağıyla doğar ve otu kurutur. Otun çiçeği düşer. Görünüşünün güzelliği yok olur. Zengin de bunun gibi kendi uğraşları içerisinde kaybolup gidecektir diyor. Yıllarca önce ünlü ve zengin kişilerin bulunduğu bir yerde bir grup inanlıya konuşma ayrıcalığına sahip oldum. Onların arasında sonradan inanlı olmuş bir film yıldızı da vardı. O zaman yaşlanıyordu ve ona baktığımda kendisine bir zamanlar şöhret ve servet getiren güzelliğinin solmakta olduğunu gördüm. Tanrı zengin kişinin kendi uğraşları içinde kaybolup gideceğini söyler. Dostum bugün sizi yalnızca cennet için kurtarmayacak ki bu bile benim için yeterli. Bizzat bugün size yardım edecek bir kurtarıcıya sahip olduğunuz için sevinin. Bu kurtarıcı İsa Mesih'tir. Buna her isteyen sahip olabilir. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabını öğrettiğimde onu çeşitli üniversitelerden broşürleri inceleyen ve onlardan birine gitmeyi düşünen genç birine benzettim. O üniversitelerin arasında Bilgelik Üniversitesi de vardı. Yakup'un mektubunda farklı bir okul daha var. Buna sert çarpışma okulu diyebiliriz. Bugün pek çoğumuz bu okulda bulunuyoruz. Tanrı kendisinin olanları inanlar olarak olgunlaşmaları için buraya getirir ve onların verecek pek çok sınavı bulunur. Çocuklarının hepsinin içten olup olmadıklarını görmek ve sahte kutsalları aradan çıkartmak için Tanrı sınar. Çocuklarına güven de telkin etmek ister. Sıkıntımızı onun çocukları olmadığımıza dair bir kanıt olarak değil, aksine imanımızın olumlu bir tescili yani kanıtı olarak algılamalıyız. Dostum eğer bugün birazcık da olsa zorlanmıyorsanız kurtuluşunuzu sorgulamalısınız. Sıkıntınız varsa bu ona ait olduğunuzun iyi bir işareti olacaktır. Tanrı'nın sınanmalarında pek çok hedefi vardır. Yakup'un burada vurguladığı dayanma gücüdür. Tanrı size yalnızca onun içten bir çocuğu olduğunuza dair kanıt göstermek için değil, yaşamınızda dayanma gücünü de sağlamak için bunu kullanır. Sınama ve sınanmadaki Tanrı'nın amaçları ile ilgili olarak çok şey yazılıp çizilmiştir. Bir inanlı şöyle yazar. Acı olmadan ilaç olmaz, diken olmadan taht olmaz, yara olmadan görkem olmaz, haç olmadan taç olmaz. Başka biri de bunu şu şekilde ifade eder. Eğer bir yük taşımam gerekirse Mesih de beni taşıyacaktır. Bazen yüksek görünmeden alçak yere konmamız gerekir. Güçlü olduğumuz yerde bile kendi içimizde zayıfız. Zayıf olduğumuz yerde bile Mesih'te güçlüyüz. Önemli olan ne kadar yaşayacağımız değil, nasıl yaşayacağımızdır. Bu sahip olunması gereken önemli bir görüş açısıdır. Birçok kişi bu dünyada neden bazı deneyimlerden geçmek zorunda kaldığını merak eder. Birkaç yıl önce inanlı birinden şu satırları içeren bir mektup aldım. 20 yıldır hasta olan ve son 10 yıldır da Parkinson hastalığı nedeniyle felç olan bir eşim var. Hastaneden çıkma umudu yok. Seven bir baba nasıl olur da onun gibi birinin bu kadar çok acı çekmesine izin verir? Onun Rabbi sevdiğini biliyorum. Bu adamcağız gerçekten endişeliydi. Sorununun çözümünü bilmiyordu. Ben de bilmiyordum. Neden bu durumun olduğunu ona anlatamazdım ama bu acının içinde bir amaç olduğunu ve Tanrı'nın eşinin yaşamında bir şeyler yaptığını anlatabilirdim. Yakup 1. bölüm 12. ayette ne mutlu denemeye dayanan kişiye. Denemeden başarıyla çıktığı zaman Rabbin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır der. Denenme daha önce kullandığımız sınama olarak çevrilen sözcüğün aynısıdır. Denenme doğru anlamda algılandığında iyi bir çeviridir. Bunu daha sonra bu bölümde göreceğiz. Denenmeye katlanan adam mutludur çünkü onaylandığında Tanrı'nın kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır. Deneme Tanrı'nın bizim imanda gelişmemizde kullandığı yöntemlerden birisidir. Bu şekilde bizim olgunlaşmamızı ve yaşamlarımızda dayanma gücünün olmasını mümkün kılacaktır. Aynı zamanda Tanrı'nın düşüncelerinde, planında, geleceğe dair de bir şey var. Bu da yaşam tacıdır. Özellikle trajik nedenlere sahip bir denenmenin karamsarlık ve umutsuzluk oluşturma eğilimi vardır. Parkinson hastası olan eşinin acısını gören adamı duygularından dolayı suçlamıyorum. Neden sorusunu sorduğu için onu suçlamıyorum. Ancak Tanrı çocuğunun, Tanrı'nın bunu yapmaktaki kesin bir nedeni ve bunda bir amacı olduğu konusunda güveni olmalıdır. Ne var ki bu dünyadaki insan dert dalgasının altında batıyor. En iyi haliyle bile yaşam onu karamsar yapar. Bugün dünyada kaç tane karamsar insan var? Her şeye sahip oldukları halde yüreği acılık ve kinle dolu kaç tane insan var? Gençler arasında bir sürü intihar eden genç var ve bugün binlerce genç toplumdan uzaklaşıyor. Neden? Çünkü yaşamda bir hedefleri yok. Sağduyu sahibi bir haber yorumcusu şunları söyledi. Ekonomik kriz dönemlerinde ya da kıtlık olduğu zamanlarda insanların yaşayabilmek için istek ve azimleri vardı ve çok az sayıda intihar vakası oldu ama bugün kendilerine her şey verildiği halde ölmek istiyorlar. İman sınandığı ve etrafı karanlıklar sardığında, dalgalar yükseldiği ve her şeyin kaybolur gibi göründüğünde Tanrı çocuğu bunun her şeyin sonu olmadığını bilir. Şimdi bir karamsarlık olabilir ama daha sonra görkem olacaktır. 30. mezmur 5. ayette gözyaşlarınız belki bir gece akar ama sabahla sevinç doğar der. Yakup da burada onaylandığında Tanrı'nın kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır der. Çok acı çekmiş insanların Rab İsa Mesih'le daha yakın bir ilişkiye sahip olduklarını da fark ettim. Biri bunu şöyle ifade etmiştir. Acı, üzüntü ve kayıp olmadan Tanrı'ya açılan başka bir kapı yok mu? Mesih'in benzerliğini içime kazıyacak çarmıhtan başka bir yol yok mu? Celil'le dalgalarını sakinleştirdiği gibi içimi sakinleştirir bir ses. Alevlerin arasında seninle yürüsem dayanamaz mısın sıcağı der. Çarmıhı taşıdım, ağırlığını biliyorum. Sana uzattığım kaseden içtim. Gördüğüm yere gidemez misin? Güç vereceğim sana, güven bana. Gördüğünüz gibi acılar kişiyi Mesih'le yakın, sevecen bir ilişki noktasına getirecektir. Ve o kişinin yaşam tacını verecek olan Rab İsa'nın huzuruna çıkacağı günü dört gözle beklemesine bu vaat neden olur. Peki yaşam tacı nedir? Kutsal yazılarda inanlılara ödül olarak verilen pek çok taştan söz edilir. Taç kurtuluş değildir ama bir ödülü temsil eder. Bireye ödül olarak verilen bir şeydir. Örneğin olimpiyat oyunlarına gidip altın madalya kazanan hiç kimsenin daha önce tanımadığı bir genç vardı. Aniden televizyonlarda, reklamlarda görünmeye başladı. Bir film antlaşmasına imza attığını bile duydum. Altın madalyayı kazandı, ödülünü aldı. İnanın dostum, Rab İsa'nın buradaki denemelere, dayananlara vereceği bir ödülü var. Yakup denemeden başarıyla çıktığı zaman Rabbin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır dediği budur. Deneme sizi ya Rab'be yaklaştırır ya da ondan uzaklaştırır. Pek çok inanlının yüreği acılaşmıştır. Dostum, göksel babanızın sizin karakterinizi geliştirmek ve Rab İsa Mesih'le yakın bir ilişkinizin olması için düşündüğü şeye dayanamazsanız, Mesih'in huzuruna çıktığınızda hiç de olmayan bir durumla karşılaşacaksınız. Evet, denemeler olacak ama sıkıntılara dayananlar için yaşam tacı da olacaktır. Kutsal yazılarda geçen taşlarla ilgili pek çok yer okudum ve bazı yorumcuların bu kadar bilgiyi nereden edindiklerini merak etmekten kendimi alamadım. Ama ben burada yaşam tacı ile ilgili olarak kendi basit yorumumu sizlere aktarmak istiyorum. Kutsal yazılarda kaybolanlar için çeşitli cezalar olduğunu görüyoruz. Kimi çok kamçılanacak, kimi de daha az kamçılanacaktır. Kaybolanlar için cezanın dereceleri var. Elçi Paulus ya da Martin Luther gibi birinin alacağı bir ödülü beklemiyorum. Onların alacağı gibi bir ödül almayı beklemiyorum. Beklemiyor olmama rağmen yine de bir şeyler umuyorum. Bununla pek ilgilenmiyorum. Yaşam tacının sizi başka şeylerden daha çok Rab İsa ile yakın bir ilişkiye sokacağını düşünüyorum. Vahiy kitabı Rab'in kendisinin olanlara adının üzerinde yazılı olan bir taş vereceğinden söz eder. Vahiy 2. bölüm 17. ayetti. Bununla her birimize yeni bir ad vereceğini düşünüyorum. Görkemde yazılı yeni bir ad diye eski bir ilahi vardır. Vahide sözü edilen yeni bir ad değil. Ama eğer Tanrı'nın çocuğuysanız görkemde yazılı olan sizin adınızdır. Vahideki yeni ad Tanrı'nın her birimize Mesih'le olan deneyimimize göre onun adının yazılı olduğu bir taş vereceği anlamına gelmektedir. O sizin için diğerinden daha özel bir anlama gelebilir. Bir başka deyişle Rab İsa bana olmadığımdan farklı bir şey ifade edebilir. Aynı şekilde o bana size olmadığımdan farklı bir şey ifade edebilir. Genç biriyken elime bir kutsal kitap geçti. 3 yılı aşkın bir şekilde okudum ve araştırdım. Sonunda bir karar vermem gerektiğini gördüm. Ya Rab'be evet diyecektim ya da günahlı hayatıma devam edecektim. Akşam üzeriydi, hafiften yağmur yağıyordu. Bir orman yolunda yürüyordum. O akşamı unutmayacağım. Büyük bir ağacın altında durdum. Rab İsa'ya karar vermek için onun yardımına ve gücüne ihtiyacım olduğunu söyledim ve o akşam o yağmurlu yolda İsa Mesih'i hayatıma çağırdım. O akşamın sonucu olarak İsa Mesih benim için, sizin için değil ama sadece benim için bir şey ifade ediyordu. Sizin de yaşamınızda benim hiç yaşamadığım çok özel ve değerli bir anınız mutlaka vardır. Taşa yazılı yeni adın Mesih'in özellikle size ne ifade ettiğini yansıtacağına inanıyorum. Benim yaşam tacının anlamı konusunda çıkardığım sonuç şudur. Sizin cennette başkasının sahip olamayacağı bir yaşama sahip olacağınızdır. Bu dünyada Tanrı için hiçbir şey yapmadan gelip geçen pek çok insan var. Çarmıhta Mesih'e dönen hırsız için şükrediyorum. Ama onun ödül olarak pek fazla bir şey alacağını da tahmin etmiyorum. Özellikle onu Elçi Paulus gibi birisiyle kıyasladığımda bu düşüncem güçleniyor. Bir gün Paulus'un yaşam tacını almasının nasıl bir şey olacağını kafanızda canlandırmaya çalışın. Elçi Paulus yaşam tacıyla çok ilgiliydi ve Yakup da bu konuyla ilgilenmektedir. Bir yaşam tacı olacak ama siz onu yaşam yarışını bitirene, iman yaşamını yaşayıncaya kadar alamayacaksınız. Burada Tanrı için yaşayabilirseniz dostum, onun bir gün size vereceği bir başka yaşam olacaktır. Dört gözle bekleyebileceğimiz bir şey var. Bu yaşamın denenmelerini düşündüğüm zaman aklıma tanıklık verebilen bir toplantıda bir gence en sevdiğiniz ayet hangisidir sorusuna verdiği yanıt gelir. Bu genç yerinden kalktı ve en sevdiğim ayet geldi ve geçti der. Vaiz ona şaşkınlıkla bakar ve herkes de hayret eder. Sonunda vaiz ona kardeşim geldi ve geçti derken ne demek istiyorsun diye sorar. Adam da sıkıntılarım olduğu zaman Rab'be gider ve Rab'be bunların gelip geçtiği için teşekkür ederim. Gelip kalmadı derim. Dostum bunun için siz de Tanrı'ya şükredin. Bunu daha iyi nasıl söyleyebilirim bilmiyorum. Sıkıntı kalmak için gelmiyor. Yakup aynı düşüncedeydi. Otun çiçeği düşer, görünüşünün güzelliği yok olur. Ayetini zenginleri uyarmak için kullanır. Bugün bu size güzel görünebilir. Dostum, yaşam güzel olabilir ama çiçek kuruyacaktır ve zenginliğiniz de sizi kurtarmayacaktır. Bir gün Mesih'in karşısına çıkacaksınız. Herkes onun karşısına çıkacaktır. İnanlı olmayanlar beyaz yargı kürsüsünde Tanrı'nın önüne çıkacaktır. Kilise denen inanlıların hepsi yaşam tacını alıp almayacaklarını görmek için önce Mesih'in kürsüsüne gideceklerdir. Sizi bilmiyorum ama ben o tacı, bu yaşamın sıkıntılarına göğüs germiş olup onu sevenlere sunacağı tacı almak istiyorum.